Ayrım 12. Çıplak ve özgür. Muzaffer Oruçoğlu. Sayfa 93. Genç bir kızın hayatı. Sevgiden hiçbir şey korunamaz. 6 yaşındaki oğlunu okuldan almaya gitti Mahmut. Okula vardığında paydos zili çalıyordu. 15 numaralı sınıfın merdivenlerinden inen çocuğun sırt çantasını alıp her zamanki gibi yanağından öptü. "Nereye gidiyoruz?" "Benim eve," dedi Mahmut. "Bugün de annemin evine gidelim. Hep senin evine gidiyoruz." "Annenin evi uzak, gidemeyiz." "Çok eşeksin," diye bağırdı çocuk. "Araba almıyorsun. Herkesin arabası var. Her gün yürütüyorsun beni." "Yürümek güzeldir oğlum. Kemiklerin gelişir. Araba çevreyi kirletiyor." "Ne pişirdin bana?" "Mantarlı brokoli." "Mango aldın mı?"
"Aldım."
"Çürüklerinden mi aldın gene?"
"Hayır," diye gülümsedi Mahmut. "Bu sefer sağlamlarını aldım."
"Kaça aldın?"
"Tanesine $1 aldım."
Babasından aldığı iyi haberler çocuğun yürüme şevkini artırdı. Biçilmiş araziyi geçerek beton patikaya çıktılar. Yokuş aşağıya, ağaçların arasından ana yola doğru inişe geçtiler. Dev bir okaliptüs ağacının dibinde durdu Mahmut. Fermuarını açtı, sağa sola baktı.
"Sen de hep işiyorsun."
"İşeme, gel," dedi çocuk. "Prostatım var oğlum, mecburum. Bekle."
"O zaman ben de işeyeceğim,"
diyerek babasının yanına geldi çocuk. Aynı anda toprağa köpürttüler.
"Seninkinin niye kavası yok?"
"Babam sünnet ettirdi."
"Sünnet ne?"
"Ucundaki kabuğu kesmeye sünnet diyorlar."
"Niye kestirdin?"
"Fazlalıktı. Onun için kestirdim."
"Benimki fazlalık değil. Ben kestirmem."
"Olabilir,"
diyerek fermuarını çekti Mahmut. "Herkes kendisi karar vermeli, babalar değil." Sohbet ede ede 20 dakikalık bir yürüyüşten sonra eve geldiler. Önceden hazırladığı mantarları fırına sürdü Mahmut. Buzluktan çıkardığı pideyi de çözülmesi için mantarların yanına koydu. Brokoliyi kaynattı, sofrayı hazırlayıp çocuğu çağırdı. Yemeği birlikte yediler. Çocuk bitirdikten sonra çizgi filmleri seyretmek için televizyonu açtı. Mahmut ise bulaşıkları yıkadı. Koltuğa uzanıp dosyayı aldı, kaldığı yerden başladı okumaya. "Posta kutusunu açtım. Bir mektup. Baktım, Halit'ten geliyor. İnanamadım. Sevincimden bağırdım. Zıplaya zıplaya çevremde döndüm. Hemen açtım mektubu. Ben şimdi buraya aktarıyorum Halit'in mavi kağıda kara kalemle yazdığı mektubunu. Gülcan, seni özledim. Senden özür diliyorum. Sana haber vermeden ailemle tatili geçirmek için Filistin'e geldim. Gençlerle birlikte İsrail askerlerine taş attım. Vuruldum. Şimdi hastanedeyim. İyileşince geleceğim. Seni çok seviyorum, Halit. Vurulduğumu söyleme kimseye." Mektubun altında kırmızı kalemle yazılmış, Arapça bir yazı vardı. "Çok meraklandım. Halit yazmış olamazdı. Hemen koştum, Arap arkadaşlarımdan Necip'i buldum. Ona çevirttim, okudum, şok oldum. Sessiz sessiz ağladım. Yazı Halid'in babasına aitti. Şöyleydi: Kızım, oğlum Halit sana bu mektubu yazdı. Ben gönderemedim. Yaralıydı. Yaralı olduğunu okul arkadaşlarının duymasını istemiyordum.
bu mektubu yazdıktan bir ay sonra öldü. Öldüğünü okul arkadaşlarına söyleyebilirsin. Selamlar. Babası Tarık. Dayanacak kimsem kalmamıştı. Yapayalnızdım. Odama çekildim, günlerce ağladım. İnsanların neden birbirlerini öldürdüklerini anlayamıyordu. Birkaç gün sonra babam ağladığımı fark etti. Odama geldi. Sordu, anlattım. Üzüldü. İyi şeyler söyledi, sarhoştu. Babam da benim gibi yalnızdı. Artık eskisi gibi kadınları eve getiremiyordu. Esrar içiyordu. Herkesin iyiliğini istiyordu. Hiç düşmanı yoktu. Dostu da yoktu. Güneş gibiydi. İçinden geleni söylüyordu. Özgürlüğümü çok seviyordu. Mutfağa geçtik. Şarap içmek istediğimi söyledim. Yarım kadeh doldurdu. Birlikte içtik. Bana küçüklüğünden bu yana yaşadığı aşklarını anlattı. Tane tane, yumuşak yumuşak, gülümseye gülümseye anlatıyordu. Artık zevk alamıyordum derslerimden. Derslerim bana küskündü. Kimseye de söyleyemiyordum Halid'in öldüğünü. Ölüm söylenmez. En iyisi ölümü zamanın söylemesidir. Ölmek zor değildir. Ölümü öğrenmek, bir de söylemek zordur. Öyle insanlar vardır ki ölümü öğrenince ölür. Herkes onun yaşadığını sanır. Ama yaşayan ölü, her saniye ölene derler. Yavaş yavaş sigaraya başladım. Adını söyleyemeyeceğim. Bir kız bana ot sattı. Nasıl içildiğini gösterdi. Babamdan aldığım paranın miktarı arttı. Ödevlerimi aksattım. Haftada bir iki gün okula gitmedim. Odamda düşünüyordum. Düşününce olgunlaşıyordum. Glenroy kütüphanesinden Türkçe kitaplar alıp okuyordum. Okudukça anlıyordum okulun gereksizliğini. İnsan başkalarının istediğini değil, kendi istediğini okumalı.
Baba, bana ot çayı getir. İçine de bir kaşık bal at.
Dosyayı masanın üzerine koydum Mahmut. 2 saat önce kaynattığı ve hala sıcak olan ot çayından İki kepçe çocuğun bardağına doldurdu. 2 kaşık bal atıp karıştırdı.
Çayın hazırdır ağam. Gelip için. Ceviz getir. Fıstık da getir. Çikolata var mı?
Ballı çayla çikolata olmaz oğlum. Cevizle fıstık koydu çocuğun önüne.
Bu fıstıktan istemiyorum. O sürtüyor. Çam fıstığı getir.
Çam fıstığı pahalıdır. Her zaman alamıyorum. Param yok.
Bankadan çek.
Bankada yok param.
Annemin bankasından çek.
Başkalarının banka hesabından para çekmek doğru değil.
Şopa gittiğinde para verme. Kartını ver. Onlar o zaman sana çam fıstığı verirler. Üstüne de istediğin kadar para verirler.
Bankada param olmadığı için kartım işe yaramaz. Hadi iç çayını, ye fıstığını.
Senin bülüğünün kafasını baban mı kesti?
Hayır, berber kesti. Böyle şeylere takma kafanı. Seninkini kesmeyecekler, korkma. Koltuğa sırt üstü uzandı Mahmut. Dosyayı aldı, kaldığı yerden devam etti. Bir başka olan, adını yazamayacağım, bana bir parça esrar verdi. Para istemedi. İlk defa esrar içtim. Hayalim büyüdü. İçime sesler doldu. Hayalimdeki renklere dokundum. İnsanlardan uzaklaşmış gibi oldum. Hoş bir yalnızlıkla arkadaş oldum. Bana esrar verenin yanında 2 kız daha vardı. O kızlarla yakın arkadaştı. Kızlara parayla esrar veriyordu her hafta. Bize esrar satan oğlan birlikte ormana doğru bir gezi yapmamızı teklif etti. Teklifini kabul ettim. Kocaman ela gözleri vardı. Elleri boş durmuyordu. Yaşamdan sonuna kadar yararlanmak istiyordu. Herkesle konuşuyor, herkese teklif ediyordu. Acele etmiyordu. Teklifini kabul etmeyenlere gülümsüyordu, teşekkür ediyordu. Aynı insana bir hafta sonra tekrar teklif ediyordu. Zarar etmiyorum, diyordu. Tekliflerim masrafsızdır, diyordu. $50 esrar borcum vardı oğlana. O iki kız, ben, bir de esrarcı oğlan ormana gittik. Komik şeyler anlattı. Üçümüzle de sevişebileceğini söyledi. Güldük. Yürürken sağ eliyle kalçamı okşadı. Hoşlandığı belliydi. İnsanların benden hoşlanması kötü değildi. Oğlanın eline karşı çıkmadım. İnsanın eli çalışmak içindir, okşamak içindir. İkisi de zararlı değildir. Oğlan sempatikti, komikti. Benim hoşgörülü, açık bir kız olduğumu söyledi. Kalçamı okşayan elini anlayışla karşıladığım için bunu söylemiş olabilirdi. Ağaçların sıklaştığı yerlere doğru ilerledik. Oğlanın bu iki kızla buralara sık sık geldiğini biliyordu. Ağaçların çevrelediği çimenlik bir yere geldik. "İlkin hanginizle sevişeyim?" dedi. Saçları güneşin altında possum postu gibi parlıyordu. Çok heyecanlandırıcıydı. Heyecanlandık, güldük. Birbirimize baktık. "İsterseniz üçünüz birbirinizle sevişin, ben seyredeyim. Sonra gelip size katılayım," dedi. Şaşırdım, güldüm. İki kız oğlanın önerisini hemen kabul ettiler. "Aa, olur mu?" dedim. "Olur, olur," dediler. Daha önce ağaçların altında, patikalarda, tuvalette kızların birbirleriyle öpüştüklerini çok görmüştüm. Tartışmıştım. Ama alışmıştım. Bana normal gelmemişti ilkin. Sonra normal geldi. Kızlar öpüştüklerine göre hoşlanıyorlardı. Hoşlanmak normaldi. İki kız öpüşüyordu. Bir üçüncü insan onları görüyordu. Öpüşenler rahatsız olmadıklarına göre, seyredenin de rahatsız olmaması gerekiyordu. İki kız birbirlerine sarıldılar. Çok sıcak sıcak, uzun uzun öpüştüler. Oğlan benim elimden tuttu, öpüşen kızlarının yanına götürdü. "Hadi sen de katıl," dedi. Nasıl katılabilirdim ki? Kızlar öpüşüyorlardı, kendilerinden geçmişlerdi. Uzun boylu, sarı saçlı kızın gözleri bana kaydı. Arkadaşını bıraktı, geldi, arkadan bana sarıldı. Burnunu saçlarımın içine gömdü, ensemden öpmeye başladı. Gülüyordum, gıdıklanıyor, hoşlanıyordum. Diğer kız bana önden yaklaştı. Memelerimi okşamaya başladı. Oğlanın gözleriyle dudakları büyümüştü, bizi seyrediyordu. Kalın, esrarlı sigara içiyordu. Önümdeki kısa boylu, toprak saçlı kız, gömleğimin düğmelerini açtı. Sütyenim yoktu, avuçladı. Uçlarından öptü. Çocuk gibi uzun uzun emdi. Gökyüzündeydim sanki. Rüyadan daha güzel, daha gerçekti. Sevgiydi. Yüreğim doluyor, doluyor, boşalıyordu. Yaşamın güzellik bahçesindeydim. Ayaklarım çakılları renklendiren duru, ılık bir dere suyunun içinde miydi? Hoşnuttum. Çileklenmiş, ballanmıştım. İnsan ne kadar güzel de olsa, güzelliği yine de insandan alır. Beni arkadan kucaklayan kız arkamdan çekildi. Arkamda ağırlığına dayanamayacağım bir boşluk oluştu. Kuşkularım, beklentilerimle boşluğu dolduramıyordu. Önümü dolduran kız çok becerikliydi. Hortum gibi çekiyordu ateşimi. Beklediğim oldu. Bir baktım, oğlan arkadan sarıldı. Kollarının gücü belime dolanmıştı. Bunun bir felaket olmadığını biliyordum. İçimizden geldiği gibi davranıyorduk. Hiç kimseye kötülük etmiyordu. Toplum zarar görmüyordu. Biz rahatlayınca toplum da rahatlıyordu. yüreğimi memnun ediyordum. Davranışımı seviyordum. Oğlan becerikliydi. Kendini bana verdiğini hissediyordum. Beni çalmıyordu, incitmiyor, hoşlandırıyordu. Kalçamı korumadım. Sevgiden hiçbir şey korunmaz. Kalçama samimiyet verdim. Onu kendi haline bıraktım. Önümdeki kız memelerimle eğleniyor, ağzımı emiyordu. Oğlan dudaklarını kulaklarımda, ensemde gezdiriyordu. Sevgiden hiçbir şeyin kaçırılamayacağını anladım. Nasıl kaçabilirdim ki? Kendime olan saygımı yitirirdim. Bir insanın kendi duygularına zincir vurmaması, duygular karşısında dürüst olması güzel değil mi? Dünyamız dürüstleşecek tüm insanların dürüstlüğünü kaldırabilir mi? Bilemiyorum. Dünyamız hafifliği taşımaya alıştırıldı hep. Yanlış şeyler söylemiş olabilirim. Oğlanın bana arkadan neler yaptığını ayrıntılarıyla anlatamam. Utandığım için değil, utanmam. Utanılacak bir durum yok ki. Çatıda kalabalıkların gözlerinin önünde dört güvercinin sevişmesi kadar doğal ne var? Orman çepçevre bizi kuşatmıştı. Bizi seyrediyordu orman. Her insan bir ağaçtır. Her ağaç bir insandır. İnsanlar ağaçlar gibi kendi güçlerine dayanarak büyüseler, insanlığın yükü azalır. Oğlan bana arkadan o güne kadar hiç tatmadığım şeyler tattırdı. Canımı acıtmadı değil, ama bu acı o güne kadar tatmadığım en tatlı acıydı. Kızlar bir ara kenara çekildiler. Beni oğlanla baş başa bıraktılar. Oğlanın beni nasıl biçimlendirdiğini seyrettiler. Bu kızlar belki de ilk defa seyretmiyorlardı böyle bir durumu. Oğlan kesinlikle becerikliydi. Özelliklerini ve güzelliklerini sezdiriyor ama açığa vurmuyordu. Tam bir saat oğlanın nabzındaki şımarışı yudumladım. Dünya umurumda değildi. O anda ağaçların insanlara dönüşmelerini, gelip bizi yakından seyretmelerini, yorum yapmalarını çok istedim. Aldığım zevk 10 katına çıkardı belki de. Dosyayı yana koydu. İlginç bir kız diye mırıldandı Mahmut. Doğal ve sağlam bir özgürlük duygusuna sahip. Kurulu yaşama kendisine dayatıyor, teslim olmuyor. Çizgi filmi seyrederken gülen çocuğu dinledi. Doğada en hoş sesin çocuk kahkahası olduğunu düşündü. Hayvanlara, özellikle de kuşlara haksızlık ettiğini fark etti. Kalktı, çocuğa birkaç şeftali yıkadı, bir tabağa koydu. Al şeftaliye, kanın sulansın. Gözlerin daha da güzelleşsin. Yine ucuz şeftali mi aldın? Hayır, bunlar pahalı ve kaliteli. Ucuzlarını ben yiyorum. Pahalılarını sen. Eşeksin işte. Bu eşek kelimesini bırak oğlum. Bir daha da kullanma. Hem bana hakaret ediyorsun, hem de garibim eşeğe. Dedenden mi öğrendin bu eşek küfrünü? Dedem bana eşek demiyor ki. Eşe ol eşek diyor. Farkında değilsin. Hem sana eşek diyor hem de bana. Baba, annem geldi. Korna sesini duydum. Ayağı fırlayarak pencereden aşağılara baktı çocuk. Annesi arabanın içinde çocuğun aşağıya inmesini bekliyordu. Ayakkabılarını giydi, çantasını alarak inişe geçti. Her zaman yaptığı gibi çocuğun arkasına takılarak aşağı indi Mahmut. Çocuğun küçük üvey kardeşi arabanın arkasında uyuyordu. Ses etmeyin, yavaş olun diye uyardı kadın. Yarın nasıl oluyor diye fısıldarcasına sordu Mahmut. Yarın çocuklara annem bakacak. Perşembe günü çalışmıyorum. Kraliçenin doğum günüdür. Kraliçenin anasının doğum gününü de tatil etseler ne iyi olacak, dedi Mahmut. Hareket eden arabanın arkasından baktı. Karşıdaki komşusu genç, delişmen ve güzel nesi ile selamlaştı. Evinin iki boş odasına iki bayan kiracı alması gerektiğini düşündü. Domates fidelerini suladı. Sokaktan bulup sağa sola gelişi güzel attığı odunları bir köşeye istif etti. Yaşlandığında bu tepedeki yaşamın bir hayli zor olacağını düşündü. Merdivenleri çıkarken belinin ağrıdığını fark etti. Her beton basamağı yazdığı bir romana benzetti. Basamakların sayısını merak etti. Elektrik tellerini köprü gibi kullanarak yolu karşıdan karşıya geçen possumlara baktı. Komşuların havlayan köpeklerini dinledi. Yaşamın da endişe, kuşku ve korkuyla dolu olduğunu ve havladığını düşündü. 12. ayrımın sonu. Sayfa 100.